bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateşi Çalmak 5. Cilt 2. Keman Galina Serebriyakova Evrensel Basım Yayın 1. Basım Ocak 2004 Türkçe'ye çeviren Ali Rıza Dırık Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Nisan 2005 Okuyan Güzin Arat Arar Galina Serebriyakova 1905 Kiev, 1980 Moskova. Profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-23 yılları arasındaki iç savaşta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesinde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç'e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve çalışmaları için materyal topladı. Eserleri büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız devriminde kadınlardan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx'ın hayatını tarihsel gerçekliğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı nehir romanı Ateşi Çalmak ile doruk noktasına vardı. Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel romanıdır. Tamamı 5 cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebriyakova, 19. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebriyakova araştırmalarını yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın hatta her diyaloğun tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Eserin 5. ve son cildinde Engels'in Marx'ın ölümünden sonraki hayatı ekseninde dönemin toplumsal atmosferi canlandırılıyor ve güçlenen Alman Sosyal Demokrat Hareketi'nden çarlıkla dişe diş bir mücadeleye girmiş Rus devrimci demokratlarına kadar belli başlı olaylara yer veriliyor. Ve devrimci hareketin önde gelen simaları Lafarge, Liebknecht, Kautsky, Clara Zetkin, Vera Zasulich, Plahano ve ötekiler. Bu son ciltle büyük buluşların, köklü dönüşümlerin, ışığı bize ulaşan büyük beyinlerin çağı olan 19. yüzyılın canlı tablosu tamamlanmış oluyor. Eleanor Marx, 1884 ilkbaharında bilim ve sanat hamisi yardımsever Bayan West'in gecesine davet edildi. Genç doçent, sosyalist Edward Aveling de davetliler arasındaydı ve gönlünü kazanmak için çabaladığı Eleanor'a eşlik etmek için can atıyordu. "Gitsem mi bilmiyorum," diyordu genç kız. "Çekiniyorum. Tapınağımın baş idolü aktris Ellen Terry de orada olacak. Canlı bir ilahiyle yüz yüze gelmek kolay değil. Ya düş kırıklığına uğrarsam? Goethe'nin dediği gibi çoğu durumda insan ilişkilerinde ideal olan mesafede davranmaktır. Böylesi bir mesafe düşlerimizi canlı tutmamıza yardım eder. Büyük Terry belki de hindi gibi şişinip duran biridir. Ama onun yeteneğine o denli değer veriyorum ki. Çekinmeyin, o sahnede olduğu gibi günlük yaşamında da akıllı ve cana yakındır. Üstelik orada en has yurttaşım Bernard Shaw'la tanışacaksınız ve İrlandalıların hakkını bir kez daha teslim edeceksiniz. Şaşırtıcı bir ada. İsyancıların bayrağındaki o müzik aleti harp, hafif bir rüzgar sesine bile şarkıyla eşlik eden halkın ruhunu mu temsil ediyor acaba? Bana öyle geliyor ki İlyada'nın esin perileri şimdilerde İrlanda'yı mekan tutmuş. Ya gece ne olacak? Rica ederim diye ısrar ediyordu Aveling. Peki, dediğiniz gibi olsun. Saat 7'ye doğru tüm konuklar bronz ve gümüş şamdanlardaki çok sayıda mumun aydınlattığı geniş yemek odasında yerlerini aldılar. Büyük davetlerde hava gazı aydınlatması moda değildi. Zengin toprakları olan ev sahibesi dul kaldıktan sonra hem tiyatroya hem de Blavatskaya'nın beden değiştiren ruhun ölümsüz olduğunu ileri süren teozofi teorisine çılgıncasına kapılmıştı. Birbirinden oldukça farklı bu iki alana aynı coşkuyla adamıştı kendisini. Yemek takımı göz kamaştırıcıydı. Kolalık beyaz peçeteler, kiliseye ilk katılma törenindeki genç kızlar gibi dimdik, ağır başlı sıralanmışlardı. Yassı ve yuvarlak taş vazolarda kamelyalar ve sapsız güller yüzüyordu. Sayısız çatal, bıçak ve kristalden yansıyan ışık tabaklara yumulmuş, etrafla ilgisini kesmiş konukların yüzüne vuruyordu. Dahası kağıttan sorguçlarla incelikle süslenmiş tabakların güzelliği sofranın görkeminden hiç de geri kalmıyordu. Dostları arasındaki adı Tussie olan Eleanor'un halk arasında patates lakabıyla anılan geniş burunlu, kara kuru, pembeliğini yitiren çehresi, çiftçilerinki gibi sertleşmiş genç komşusu macun kıvamındaki çorbayı gövdeye indirmişti bile. Düz gür saçlarını arkaya savurduktan sonra, "Bakın, insanların yemek yiyiş tarzları nasıl da farklı. Gallilerin şehvetle dillerini şapırdatmalarına, Hunlar ve Saksonyalıların iç karartıcı aç gözlüğüne karşılık Britanyalılar ağırbaşlı bir tarzda yalıyorlar kemikleri. Ya Yunanlıların doyduktan sonra neşeyle kendinden geçmelerine, Moğolların aceleciliğine ne demeli? Çok güçlü gözlemleriniz var. İnsanların ulusal özelliklerini fark etmeyi nasıl başardınız?" diye ilgiyle sordu Tussie gülerek. "Elbette ki çoğunlukla soyluların sosyetenin yemeklerinde," dedi genç adam saçlarını bir kez daha savurarak ve hiç gülümsemeden masada Eleanor'un karşısında oturan Aveling fısıldadı. "Canım, görüyorum ki Bay Shaw'un sohbeti sizi sardı. Onunla yarışmak güçtür."
"Bu Shaw mu? O kadar sıradan ve yalın ki. Sıradanlık da bir poz olabilir. Öyleyse bu bir sıradan görünme oyunu. Garsonlar kuleye benzer Melba dondurması ve 30 çeşit peynirin ardından Viyana, Türk, Alman ve Polonya usulü kahve ikram ettiler. Erkekler gürültüyle söyleşerek sigara içmek için salona, bayanlar ise birbirlerini tepeden tırnağa süzerek kışlık bahçeye yakın konuk odasına çıktılar. Eleanor, kocaman bir aynanın karşısında saçlarını düzelten hanımı tanımıştı. Bu Ellen Terry'ydi. Eleanor, Terry'yi dönemin en büyük aktrisi olarak görüyordu. Portia, Ophelia ve Juliet rollerinde hiçbir oyuncunun ondan üstün olamayacağından emindi. Ünlü Charles Keane'in ve soyadını birazcık değiştirerek kendisine takma adı olarak seçtiği karısı Ellen Tree'nin öğrencisiydi bir zamanlar. Rafaelci ressamların fikirlerini benimseyen oyuncu, canlandırdığı karakterlerde İtalyan Rönesansı'nın ruhunu diriltiyordu. Aktrisin yalnızca heyecanlı, alçak sesinde değil, sürekli değişen olağanüstü hareketli yüzünde, her jestinde sanatın üstün gerçeği vardı. Eleanor, orta boylu olmasına karşın orantılı bedeniyle uzun görünen Ellen Terry'e bakarken onun her rolünü anımsıyordu. Sahnelerde kimse Terry gibi yürekten ağlayamaz ve gülemezdi. Soyluluk ve katılık, ihtiras ve şiir hep onda toplanmıştı. "Seyircilere ne büyük mutluluk verdiğinizi size söyleyebildiğim için mutluyum. Venedik tacirinde Portia'nın iç yüzünü yeni bir gözle görebildiniz. Oysa çocukluğumdan beri onu kız kardeşim kadar iyi tanıdığımı sanıyordum. Sizin Portia'nız parayla satın alınamaz bir yargıç. O adaletin simgesi. Bana öyle geliyor ki Shakespeare ölümsüz piyesinin böyle yorumlanmasını onaylardı." Ellen Terry, etkileyici bir inandırıcılıkla konuşan heyecanlı genç kıza artan bir ilgiyle bakıyordu. Aktrisin gür, siyah kaşları kalktı. Gözleri ışıl ışıl parlarken uzayan sivri ve zayıf yüzü kızarmıştı. "Teşekkür ederim. Ben Portia'yı sevdim ve Shylock'tan nefret ettim. Çevremizde onun gibi çok insan olduğunu düşünüyorum. Onlara aman verilmemeli." Ünlü aktör Henry Irving'le el ele tutuşmuş olarak kapıda beliren Bayan West, herkesi Liszt'in öğrencisi bir Fransız piyanistin Beethoven'ın Ay Işığı sonatını çalacağı salona davet etti. Ellen Terry ve Eleanor, atlasla kaplı divana yan yana oturdular. Belki size gülünç gelecek ama bu dahice sonat bana çorap örgüsünü anımsatıyor dedi ünlü aktris. Kız kardeşim Kate gençlik yıllarımızda hep bu parçayı çalardı. Bense bir yandan kardeşlerimin çoraplarındaki kocaman delikleri yamarken bir yandan da iğneyi müziğin ritmine uydurmaya çalışırdım. Çevremizdeki iyi yürekli insanlara rağmen hiçbir şeyde başarı beklentim olmadığından yaşamdan nefret ediyordum. Annemle babam oyuncuydu. Ancak başarıya ulaşamamışlardı. Oysa Kate daha ilk gençliğinde başarısının karşılığını almaya başlamıştı. Eleanor Marks, Alan Terry hakkında çok olumlu izlenimler edinmişti. Düşüncelerini Evelyn'e de aktardı. Dünyanın en önde gelen aktrisi böyle olmalı. Kültürlü, dürüst, alçak gönüllü. Herhalde bu da bir yetenek. Bu ruhsal bir yetenek dedi Edward. Terry size çok şeyler anlatabilirdi Tassie. Rossetti, Bernie Jones belki de tüm Rafaelciler onun arkadaşı. Aktrisin ilk kocası Watts da ressamdı. Rafaelciler sanatta Rafael öncesi döneme dönük reklama andırır gürültülü çağrılarıyla masum 14. yüzyıla ve anlaşılan yalnızca kendilerinin anladıkları güzellik kültürüne olan hayranlıklarıyla günümüzde ilginçliklerini yitirdiler diye yanıt verdi Eleanor soğukça. Evet ama manevi babaları John Ruskin olağanüstü bir insan diye itiraz etti Edward. Özellikle insanlığı eski, ataerkil ütopyacıların uydurduğu iyi dönemlere götürmeyi düşlerken. Doğru Bayan Marks dedi Shaw neşeli sesiyle. Geriye mağaralara. Ben memnuniyetle kaplan postuna bürünebilirim. Ama nezleden nasıl kurtulacağız? İngiltere'nin ikliminin Bay Ruskin'in Arkadyasına iyi geleceğini sanmam. O dünyadaki tüm kötülüğü makineleşmiş sanayide görüyor. Kulübede yaşayıp palamutla beslenmek çok daha iyi. Atalarımız için ateşi bularak yeryüzüne felaketi taşıyan da Prometheus'tur. Ben şahsen Bay Yılan ve Bayan Havva ile Havva'nın Rosetti ve diğer Rafaelcilerin tablolarındaki kızlar gibi cılız ve hüzünlü olmaları koşuluyla tanışmaktan memnun kalırdım. Yılan, İncil'e göre yılanın ısırdığı Adem ve Havva'nın günahına ilişkin öyküleri. Havva'nın güzelliğine itirazı olan erkekler tüm kadınların düşmanıdır. Biz ilk annemize saygılıyız diye söze girdi. Son derece saygı uyandıran görünümü, cansız yüz ifadesi ve boynundaki çift kıvrımıyla Bayan West. Günümüzde iri yapılı ve sağlıklı insanlar limonata içiyor ve verem düşü kuruyor. Biz duyarlı antik tanrıları aldatıyoruz. Ben Praxitel'e bağlıyım. O doğanın en büyük gizlerini kavramıştı dedi Avlink sesini yükselterek. Spritzma seansının başladığını ilan eden ev sahibesi isteklileri çalışma odasına davet etti. Gizemcilik dedi Edward çökmüş kocaman gözlerini yukarı dikerek. Zerdüştün belki de Pitti ve Disraeli'nin ruhlarını çağırmaya gidiyorlar. Tıpkı dervişler gibi. Fakat esriyinceye kadar kendileri dönecek yerde binbir türlü hokkabazlıkla tabakları dönmeye zorluyorlar. Yüzyılın çılgınlığı. Yüzyılın değil, tokların ve avarelerin çılgınlığı. Eleanor ve Evelyn kışlık bahçeye yürüdüler. Soğuk içecekler ve proların bulunduğu masanın başında artık üne ulaşmış genç yazar Herbert Wells ve yine onun kadar ünlü bir süre önce Londra'da adından çok söz edilen ve hakkında pek çok şey yazılan bir derneğin kurucuları genç ve aktif karı koca Webb'ler duruyordu. Gürültüyle bir şeyler tartışıyorlar, neşeli neşeli gülüyorlardı. Üyeler derneğe Kartacalılarla savaşta kararlı çarpışmalar yerine kaçamak bekleme taktiği uygulayan Cunctator yani yavaş lakaplı Romalı başkomutan Fabius Maximus'un adını vermişlerdi. Fabiancılar sınıf savaşını reddediyor ve tüm sınıfların barışçıl işbirliğine inanıyorlardı. Düşüncelerine lokal sosyalizm adını vermişlerdi. Hamamların, çamaşırhanelerin, ekmek fırınlarının açılması, kent taşımacılığının kurulması, toplumun yeniden yapılandırılması için bir esas olmalıydı. Böylece büyük ekonomik sorunlar yerel öz yönetimin yerel projeleriyle çözülecekti. Evelyn, Webb'leri ve Wells'i Marx'ın kızına takdim etmek istiyordu fakat Tassie onu durdurdu. Biraz bekleyin Edward, onları daha dikkatli incelemek istiyorum. Üstelik kendileriniz söyleşiye o denli kaptırmışlar ki araya girmek hoş olmaz. İnsan canlısı Eleanor ilk izlenimlerine güvenirdi. Herbert Wells'in temiz, pürüzsüz, yumuşak, tatlı yüzü onun mükemmel fiziksel ve ruhsal sağlığının göstergesiydi. Bu fiziksel özellikler ancak bir ilkokul öğretmeninde, başarılı bir iş adamında ya da bir devlet memurunda bulunabilirdi. Fazladan hiçbir jesti ya da kontrolsüz hareketi yoktu. Zayıf, uzun yüzlü, kalın sesli kumral Beatrice Webb hareketliliği ve taşkınlığıyla dikkat çekiyordu. İnatçı ve çalışkan Beatrice aklına koyduğunu yapardı. Hiç kimse onun hücumlarına ve olumlu enerjisine karşı koyamazdı. Biçimsiz, kısa boyuyla miyop bir topacı andıran Sidney Webb tümüyle karısının etkisi altındaydı. Her üçü de çevrelerinde sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken kişilerdi. Birisi düş gücü geniş ve sağduyulu bir yazar, diğer ikisi de ekonomi bilimcisi olarak çok şeyler vaat ediyorlardı. Onları bir araya getiren iyi niyetli toplumsal refah arayışları, entelektüel kapasiteleri, bilgilenme arzuları ve çevrede olup bitenlere karşı duydukları ahlaksal sorumluluktu. Eleanor, Fabiancıların sosyal taleplerinin ne denli basit, sınırlı ve ürkek olduğunu biliyordu. Yine de insanlığın çoğunluğunun büyük acılarını hissedip bunlara üzülen varsıl aydınların bu temsilcilerine saygı duyuyordu. Belki de onlar ileride tüm felaketlerin özünü anlayıp olgunlaşırlar diye düşündü Marx'ın kızı. Sonra Edward'a dönerek gidelim beni bu insanlarla tanıştırın dedi. O Dr. Elling dedi Beatrice sözcükleri yayarak ve dudaklarını alayla kıvırarak. Onu gördüğüne sevinip sevinmediğini anlamak güçtü. Sizi Fabius Conctator'un bayrağı altında görme umudumuzu koruyoruz. Korkarım boşuna bir umut olacak sevgili Bayan Webb. Ben doğa bilimleri fakültesini bitirdim. Çift yaşayışlı canlıları incelerken kaplumbağalara karşı daima özel bir antipati duyardım. Ancak onlar yorulmak nedir bilmezler ve filleri geçerler. Festina lente diyerek karşı koydu Beatrice. Festina lente Latince yavaş yavaş acele et. Fabiancıların safları aralıksız olarak doluyor zaten. Ünlü yazarlar, duyarlı hayırseverler, duygusal sosyal reformcular. Topluluk büyüyor diye devam etti Evelyn. Dernek diye düzeltti Sidney Webb ve nedense gözlüğünü iki parmağıyla kocaman, yumuşak, pürüzlü burnuna doğru indirdi. Size Bayan Eleanor Marx'ı takdim etmek isterim. Karl Marx'ın kızını mı diye merakla sordu Beatrice. Evet, en küçüğünü. Çok memnun oldum. Eminim ki kocam da memnun oldu. Hem de nasıl çok sevindim diye onayladı Sidney. Yüzü aydınlanmıştı. Bay Webb ve ben babanızın öğretisini ve taktiklerini paylaşmıyor olmamıza karşın onu kuşkusuz olağanüstü bir insan olarak görüyoruz. Son derece mütevazı yaşadığı, reklam ve propaganda için kendi gazetesi ve parası olmadığı halde yalnızca aristokratlar arasında değil, plebler arasında da geniş bir üne sahipti. Üstelik bu ünü ana yurdunda değil, sürgünde elde etti. Evet, öğretisi tartışılabilir ve bu öğretiye karşı mücadele edilebilir. Fakat hakkını teslim etmemek mümkün değil. Yine de onun devriminin tayfundan ve vebadan daha tehlikeli olduğunu akıldan çıkarmamalı. Daha başka kansız yollar aranmalıdır kanaatindeyiz. İnanın yeryüzünde eşitliği ve refahı sağduyu, ikna ve aklın yardımıyla gerçekleştirmek mümkündür. Beatrice ve Sidney Webb, Eleanor'la aynı kuşaktandı fakat nedense birden genç kıza ihtiyar ve sıkıcı göründüler. Eleanor tatlı tatlı gülümseyerek onlardan uzaklaşırken ani bir yorgunluk hissetti. Sıkı korsesinin balina çubuğunu ve bağını ayaklarını ağrıtan yüksek Fransız topuklarını şimdi iyice hissediyordu. Salonda bir fuardaki telaşlı kalabalık gibi aylak aylak dolaşan konuklar sinirine dokunmaya başlamıştı. Bir an önce gidelim, buranın havası bunaltıcı diye rica etti Evelyn'den. Sakin Kensington Park'a çıktılar. Büyükçe su birikintileri fenerlerin ışığı altında üzerine yağ dökülmüş kapkara kaldırımları andırıyordu. Evelyn araba çağırdı ve Tassie'yi evine götürdü. Issız bir adadaymışız gibi tüm insanları unutalım bir an dedi Evelyn Tassie'yi kendisine doğru çekerek. Şimdi yeryüzünde yalnızca sen ve ben varız. Yalvarırım, dünyaya ilişkin düşüncelerden bir an olsun uzaklaş. Canı cehenneme dünyanın. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Düşlediğim tüm kadınları ben yalnızca sende buldum. Frina'yı yapmak için heykeltıraş çok sayıda model çağırmış. Birinde göğüs, birinde bacaklar, bir diğerinde de bel hoşuna gitmiş. Doğanın da ders alabileceği mükemmellik ancak böyle çıkmış ortaya. Sen de hem akıllı, basiretli hem de muhteşemsin. Sevgilim, bir tanem. Eğer bir gün sana en ufak bir acı verirsem, varsın tüm felaketler üstüme yağsın. Seni mutlu kılacağıma aşkım üzerine yemin ederim. Eleanor, büyük bir felaketin kimi zaman insan yaşamını nasıl felç ederek onu kurtulması çok zor bir uçuruma sürüklediğini biliyordu. Annesinin manevi açıdan çok yakın olduğu ablasını, küçük yeğenini ve babasını yitirmişti. Hep birlikte sevgi ve huzur içinde yaşadıkları, yüzyılın pek çok mükemmel insanının bulunduğu ev boşalmış, korkunç bir ıssızlığa bürünmüştü. Her insanın yaşamında kendisine ölümü hatırlatacak ölçüde acı veren bir dönem olmuştur. Çoğunlukla anne ve babasını kaybedip onlardan ebediyen ayrıldığı dönemdir bu. Aşırı duygusal, anne ve babasına tutkuyla bağlı olan Eleanor, yakınlarını toprağa verip Maitland Park'taki mutlu yuvasını terk ettikten sonra uzun süre duygusal bir boşlukta hissetti kendini. Bilge Tao, mutluluğun ilk şartının yaşayan bir ebeveyne sahip olmak olduğunu söylemiş. Oysa ben onları kaybettim. Engels ve Helen Demuth, Eleanor'a doğduğu günden itibaren bir akraba kadar yakındılar. Onların yanında genç kız sakin ve canlı görünmeye çalışıyordu. Acısı ağır ağır dinmekteydi. Bu arada yeniden Doktor Edward Eveling'e rastladı. İlk görüşmelerinden bu yana çok zaman geçmişti. Eveling, Haverstock Hill İşçi Yetimleri Okulu'nda çocuklara çiçekler ve böcekler üzerine ders veriyordu. Dinleyicileri arasında azımsanmayacak sayıda yetişkin de vardı. Eleanor okula babası ve annesiyle gelmişti. İrlandalı bir protestan babasının oğlu olduğunu duyduğu konuşmacıyı merakla inceliyordu. Engels'in karısı İrlandalı Lizzie Burns'un ve çok sayıda mükemmel militanın ana yurdu olan Yeşilada çocukluğundan beri çekici gelmişti Tassie'ye. Carl ve Jenny Marks yalnızca engin bilgisinin değil, ikna edici anlatım yalınlığının da hakkını vererek Eveling'i nazikçe övdüler. Vedalaşırlarken Eleanor delikanlıya gülümsedi ve pırıl pırıl dişleri alev alev yanan koyu lacivert gözleriyle onu büyüledi. Güzeldi. Biraz büyükçe olan burnu bile bu izlenimi bozamıyordu. Eveling'in gözünde Marks fiziksel açıdan ender rastlanır ölçüde güçlü, karısı ise modern ve kadınsıydı. Bu insanları hiç unutmamıştı. Eveling Oxford'da tıp fakültesiyle yetinmeyip doğa bilimleri fakültesini de bitirdi. Doçent oldu. Darwin ve Haeckel'in teorilerini hararetle savundu. Geleceği belirlenmiş görünüyordu. Akademik kürsü ve bilimsel araştırmalar. Fakat yetenekli İrlandalının karakter özellikleri daha ilk gençlik yıllarında belirmişti. İyiliğe de kötülüğe de aynı derecede yatkın, son derece hevesli ve maymun iştahlı bir insandı. Gerçek arzusunun dram sanatları olduğuna karar verdikten sonra bilimden soğudu. Onun Shakespeare'inkilerle kıyaslanabilecek yapıtlarıyla dünyayı şaşırtmayacağını kim bilebilirdi ki? Eleanor yüreğindeki bütünlüğü korumuştu. Yaşamı derinden kavrayabilecek duyarlılıktaydı. İnsanlara anladığını sanıyordu. Oysa bilimlerin bu en zor dalında pek de başarılı değildi. Çocukluğundan beri çevresinde gerçekten de iyilerin en iyisi insanlar bulunmuştu hep. İnsan doğasının çelişkilerini bilmediğinden savunmasızdı. Son derece güzel konuşan, çok bilgili ve isyancı ruhlu İrlandalıdan hoşlanıyordu. Eleanor ve Edward'ı birbirine yakınlaştıran ortaklıkların başında karşı konulmaz tiyatro tutkusu geliyordu.